Ayrım 15, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 175. Konsolosluk operasyonları müdürü Wesley Sorenson masasında oturuyordu. Başını öne doğru eğmiş, ellerinin arasına almıştı. Kederi öylesine büyüktü ki yaşlar dolmuştu gözlerine. Bu kayıp o kadar trajik, o kadar gereksizdi ki kendi hayatının özünü, anlamını sorguladı birden. Drew Latham yok edilmişti. Kendisinin de başına gelebilecek bir şeydi bu. Ve de ne için? Tek başına bir haber alma görevlisi cafcaflı otellerde, toplantı salonlarında, masalarında bayraklar, geçit törenleriyle bir araya toplanan uluslararası görüşmelerin törensi iki yüzlülüğünden başka hiçbir şey ifade etmeyen hırgürü arasında bu hayatta ne değiştirebilirdi ki? Sorenson bunun kendi sonu olduğunu hissediyordu. Artık verecek daha fazla bir şey yoktu. Bu törenlerin kuytu köşelerinde birçok ölüme şahit olmuştu. Son bir umut ışığı vardı elinde, o da artık sönmüştü. Derken o ışık yeniden parladı.
''Wes, şifreleyici faaliyettedir umarım.'' dedi hattaki tanıdık ses. ''Drew, tanrım sen misin?''
Sorenson masanın üzerinden öne doğru eğildi. Yüzümdeki kan çekildi. ''Sen sağ mısın?''
''Yalnızsındır umarım. Sekreterine sordum. Yalnız dedi ama...''
''Yalnızım. Önce bir nefes alayım. Bu inanılmaz bir şey. Ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi bilmiyorum. Bu sensin ha?''
''Nabzımı son kontrol ettiğimde öyleydi.''
''Sessizlik. Fırtınadan önceki sükunet.'' ''Öyleyse ciddi açıklamalarda bulunacağına inanıyorum delikanlı. Lanet olsun ailene bir başsağlığı mektubu bile yazdım.''
''Annem güçlü bir kadındır, bununla baş etmesini bilir. Babam ise eğer etrafta bir yerlerdeyse muhtemelen hangimizin kurşunları hedef olduğunu tahmin etmekle meşguldür.''
''Tadını kaçıracak kadar şövalyelik yapıyorsun.''
''Öbür türlü olmasından daha iyidir müdür bey.'' diye kesti Latan. ''Buna vakit yok şimdi.''
''Bir açıklamaya vakit vardır umarım. O zaman Harry, öldürülen o mu?''
''Evet, ben onun yerini alıyorum.''
''Ne yapıyorsun?''
''Şimdi söyledim ya.''
''Tanrı aşkına neden? Ben asla böyle bir şey için onay vermedim, vermezdim de.''
''Bunu biliyordum. İşte o yüzden ben de kendi başıma yaptım ya.''
''Eğer bir ilerleme kaydedersem ödülü sen alırsın. Yok, eğer kaydedemezsem o zaman da pek bir şey fark etmez zaten, öyle değil mi?'' ''Ödül yerin dibine bassın. Neler yaptığının farkında mısın? Onu merak ediyorum. Yaptığının teşkilat kurallarına tamamen aykırı olduğunu biliyorsun herhalde.''
''Tamamen aykırı olduğu söylenemez efendim. Olay anında kişisel kararlar alma yetkimiz var. Bu yetkiyi de siz daha işin başında vermiştiniz zaten.''
''Yalnızca kriz anında uygun kanallardan yetkililere ulaşma imkanı olmadığı zamanlardaydı bu. Ben buradayım ve sen bana ulaşabiliyorsun. İster işte olurum, ister evimde, ister golf sahasında ya da lanet bir genel evde. Eğer hala iş kaldıysa bende, neden aramadın beni?''
''Söyledim ya işte size, buna karşı çıkardınız ve bu da yanlış olurdu. Çünkü siz burada değilsiniz. Bunları size anlatmanın da bir yolu yok. Çünkü ne olup bittiğini daha ben kendim anlayabilmiş değilim. Ama biliyorum, haklıyım. Ve izin verirseniz efendim, mesleki geçmişinizle ilgili bir şeyler bildiğimden inanıyorum ki geçmişte siz de böyle tek taraflı kararlar almışsınızdır.''
''Bırak bu saçma sapan lafları Latham.'' dedi yorgun ve bozuk bir sesle Sorenson. ''Elinde neler var? Bunlara nasıl yaklaşıyorsun? Neden Harry'i oynuyorsun?''
Drew içi sızlaya sızlaya isteksizce ağabeyiyle geçirdiği son anları, onun karakteriyle hiç de bağdaşmayan o duygu patlamalarını, ikide bir de ağlayışını, sahte kimliğiyle gerçek kimliğini sürekli birbirine karıştırışını, en sonunda da önce Karin de Vries'e, sonra da kendisine bir doktorun adını defalarca söyleyişini anlattı. Ondan sanki hem teşhir edilmesi hem de korunması gereken bir kapalı kutuymuşçasına bahsetti, dedi Drew.
''Hem bir günahkar hem de aziz gibi mi?'' diye sordu Sorenson.
''Evet, öyle de denebilir.''
''Bu tipik bir Stockholm sendromu Drew. Tutsak kendini tutsak edenlerle özdeşleştiriyor. Böyle bir kişi bir süre asıl kişiliği de bir yabancı gibi yaşar. Bu kişilik kargaşasından ancak asıl kişiliğinin sahte kişiliğine parça parça üstün gelmesiyle yavaş yavaş sıyrılabilir.'' Olay ortada, Harry bir kişilik çatışması içindeydi. Kullandığı sahte kimlikle çok uzun zaman haşır neşir olmuştu.
Bunu anlıyorum. Harry'nin tavırlarından bir kısmına açıklık getiren o Stockholm teorisini de anlıyorum, Wes. Ama onun o katı mantıkçı hallerinden hiçbir şey kaybetmemiş olduğunu gördüm. Bu Gerhard Kröger adından sıkça bahsettiği kişi, yani bir günahkar veya aziz olarak artık her neyse, ağabeyim için çok önemli biriydi, bundan eminim. Harry'nin başına neler geldiğini, hatta o isim listesine nasıl sahip olduğunu o doktor biliyor. Bu Kröger'in bizim tarafımızda olması ve o isim listesini Harry'ye iletmiş olması mümkün görünmüyor.
Her şey mümkün. O listede yer alan isimler şu anda ulusal bir felaketin habercisi niteliğindeler.
FBI listede ismi geçenler hakkında gizli bir araştırma tasarısını yürürlüğe koymak üzere.
İş o düzeye geldi demek.
Başkanımızın iki kulağı olan her yerden biten şu Dışişleri Bakanımızın sözleriyle, eğer yönetim bu ülkeden Nazi etkisini kökünden söküp atabilirse milletimiz sonsuza kadar müteşekkir kalacak. Yani bu torpillere boş ver, tam yol ileri demek oluyor.
Tanrım, bu çok ürkütücü.
Katılıyorum ama nedenini de anlıyorum. Harry Latham teşkilatın en iyi, en tecrübeli sızma ajanı olarak kabul ediliyordu. Onun bulgularını göz ardı etmek kolay değil.
Kabul ediliyordu değil diye düzeltti Drew. Kabul ediliyor Wes. Harry yaşıyor. Ben şu Gerhard Kröger'in dumanının tüttüğü yeri bulana kadar da sağ olacak.
Eğer sağsa o zaman teşkilata ulaşması gerekir akıllım.
Ulaşamaz ki, sana da söyledim. Langley'e sızılmış, hem de ta AA0 bilgisayarlarına kadar yukarılara sızılmış. Yani pratikte bizim başkan Talbot'un bildiği her şeyi biliyorlar gibi bir şey.
Bu bilgiyi Knox'a ilettim, inanamadı.
İnansa iyi olur, bu açıkça belli artık.
Bunun üzerinde çalışıyor, onu razı ettim dedi Sorenson. Ama senin şu solo uçuşların işi bozuyor delikanlı. Kendi başına hareket ettiğin için artık kimsenin güvenmediği bir ajan olup çıktın.
Benim solo uçuşlarım pek de öyle uçuş sayılmaz. Çünkü Langley'e bağlıyım.
Bana bağlı değilsin ama. Teşkilatı es geçerek konsolosluk operasyonlarına darbe indirilmesine müsaade etmem. Bu köyde yeterince kümes kavgası oluyor zaten. Ve Knox Tablot'a hayranım. Ona saygı duyuyorum. Bu oyuna alet olmayacağım.
Bunu biliyordum. Bu yüzden ben de bir başkasını buldum. Witkowski'yi hatırlıyor musun?
Albay Stanley Witkowski'yi. Tabii ki G2 Berlin. Pek çok defa karşılaştık. Parlak bir adam. Bu doğru. Şimdi Büyükelçilik'te görevli.
Güvenlik şefi. CIA başkanını tatmin edecek bütün özelliklere sahip.
Harry Witkowski ile Berlin'de çalışmış ve doğal bir bağlantı kanalı. Çünkü ağabeyim ona güveniyormuş. Lanet olsun, güvenmek zorundaymış.
Albay ona faaliyetlerini ve muhtemelen de hayatını sürdürmesini sağlayacak yeterli G2 bilgilerini temin ediyormuş.
Stanley bir yolunu bulup Talbot'tan şu Kröger'le ilgili derinlemesine bir iz sürme yapmasını isteyebilir.
Bu mantıklı. Witkowski'nin devreye girmesi mantıklı. Sen benden ne yapmamı istiyorsun?
Kesinlikle hiçbir şey. Neo köstebeklerince duyulabilecek karşılıklı bir ilişkiyi göze alamayız. Bununla birlikte boyumun çok üstünde bir şeylerle karşılaştığımı ve biraz öğütten yararlanabileceğimi düşündüğüm zamanlarda senin yardımcı olmanı çok isterim.
Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Aradan epey bir zaman geçti.
Kutsal kitaptan hayal meyal hatırladığım bölümlerden bir iki söz söylesen de kabulüm müdür bey?
Başlıyoruz.
Harry Latham yaşıyor, sağlığı yerinde ve bir doktor arıyor. Bir aziz ya da günahkar veya her ikisi de olabilecek bir doktor. İrtibatını kesmeyelim.
Hat kapandı ve Wesley Sorenson elinde ahize kala kaldı. Genç Latham'ın bu serbestçe at koşturma isteği tehlikeli bir girişimdi. İşler çığırından çıkmadan önce durdurulması gerekiyordu. Operasyonlar müdürü bunu biliyordu. Knox Talbot'u arayıp onu durumdan haberdar etmesi, adamını korumak için elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini de biliyordu.
Ama bunu yapmak bir türlü içinden gelmiyordu. Drew doğru konuşmuştu. Aktif ajan olarak çalıştığı dönemlerde Sorenson'da kararlarının engelleneceğini anladığında, ancak yine de izlediği yolun izlenecek tek yol olduğunu bildiği zaman kim bilir kaç defa onay almadan çalışmıştı. Yaptığı şeye tutkuyla inanmıştı da. Sorenson, Drew Latham'ın sözlerini dinlerken gençliği canlanmıştı gözlerinin önünde. Yavaşça avizeyi yerine koydu. Dudaklarında bir duanın sözleri dolaşıyordu sessizce.
Jean-Pierre ve Giselle Villiers, Monte Carlo'da Le Hermitage Oteli'nin önünde limuzinden indiler. Özel bir jetle Paris'ten uçmuşlardı buraya. Basına söylendiği kadarıyla yolculuğun nedeni bu değerli aktörün 6 aydır devam eden Coriolanus temsilinden ve kendisini duygusal açıdan en şiddetli noktaya getirip oyunu kapatmasına neden olan olaydan sonra biraz dinlenebilmesiydi. Ancak bu bilgi basına verilen bir bilgiydi sadece ve hepsi de bu kadardı. Ne başka bir beyanat ne de röportaj vardı. Casino de Paris'te geçirilen birkaç güzel günden sonra çiftin Akdeniz'de adı açıklanmayan bir adaya muhtemelen ana babalarına gidecekleri belli olmuştu. Basının bilmediği ise Paris'ten gelen özel uçağa iki askeri miraj jetinin yol boyunca eşlik ettiğiydi. Dahası oteldeki üniformalı iki kapıcıdan birisi, resepsiyondaki yönetici yardımcısı ve çeşitli küçük otel görevlileri hep Bain de Meur tarafından temiz bulunmuş Fransız 2. şube personeliydi. Bain de Meur, Monte Carlo'nun işlerini yürüten seçkin bir örgüt ve Monaco ile diplomatik bir bağdı. Bunun dışında Monsieur ve Madame Villiers'in kaldıkları otelin 3 blok ötesindeki kumarhaneye, çevresinde bir sürü iyi giyimli silahlı muhafızların kol gezdiği, zırhlı bir limuzinle gittiklerini ve kumarhanede başka sivil giyimli muhafızlarca korunduğunu da bilmiyordu gazeteler. Otele vardıkları ilk gün Villiers çiftini suitlerinde Fransız 2. Şube Müdürü Claude Moreau karşılamıştı. Gördüğünüz gibi dostlarım her yer korumalar tarafından çevrilmiş durumda. Hatta uzman nişancılarımızın yer aldığı çatılar bile. Aşağıda arabalardan bütün pencereler sürekli dürbün gözetiminde. Korkacak hiçbir şey yok.
Bizler sizin dostunuz değiliz Monsieur dedi Giselle Villiers soğuk biçimde. Bütün bu önlemlere gelince tek bir silah atışı tüm bu görüntüyü mahvedebilir.
Böyle bir şeye izin verilirse tabii ki böyle bir şey asla olmayacak.
Peki ya kumarhane? Beni tanıyabilecek kalabalığı nasıl kontrol altında tutacaksınız diye sordu aktör.
Aslında onlar da korumanın bir parçası ama sadece çevresel bir parçası. Sizin hoşlandığınız oyunları biliyoruz. Her masada sizi takip eden, sizi çeviren ve vücutlarıyla size siper teşkil eden erkek ve kadın elemanlarımız olacak. Hiçbir suikastçı kesinlikle hiçbir blitzkrieger hedefi tam görmeden ateş etmeye teşebbüs etmeyecektir. Böyle katiller bunu göze alamazlar.
Varsayalım ki suikastçı masadaki biri diye söze girdi Giselle. Kocamı nasıl koruyacaksınız?
Tam sizden beklediğim başka bir kurnazca soru madam diye karşılık verdi Moro. Ama cevabımın sizi tümüyle tatmin edeceğinden eminim.
Her masada etrafta dolaşan erkek ve kadınlar göreceksiniz. Bunlar oyuna girsek mi girmesek mi diye karar vermeye çalışan her meraklının yanında bir süre duracaklar. Hepsinin ellerinde en küçük kalibrelik bir silahın çeliğini dahi fark edebilen metal tarayıcılar olacak.
İşi çok ciddiye alıyorsunuz dedi Giselle.
Tas tamam öyle diye ona katıldı Moro. Size saldırıda bulunmaya çalışan sadece bir tek Blitzkrieger bana yeter. Amacım onu canlı ele geçirmek. Eğer bunu burada bütün o yaptığımız tantanaya rağmen başaramazsak gidip kocanızın ailesine katılmakta özgürsünüz.
Şu efsane adadaki mi?
Hayır, bu tamamen gerçek bir ada. Kendileri Korsika'da bir malikanede güzel bir tatilin tadını çıkarıyorlar.
O zaman kıyamet kopacaksa kopsun burada hemen dedi Jean-Pierre.
Özgür olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.
Koptu da ama Claude Moreau'nun tahmin etmediği bir şekilde.
11. Bölüm.
Casino de Paris'in mermer girişinden görkemli oyun salonunun içine geçilirken müzik kulağı okşayan hafif dalgalar halinde akıyordu. Böyle bir görüntü karşısında insan önce o muhteşem görünüşlü faytonların, sonraları da o şaşalı ilk dönem otomobillerinin, bu kumarhanenin ışıl ışıl merdivenleri önünde durdukları, kapılarının açılıp içinden Avrupa'nın en asil, en zengin insanlarının çıktığı o yakın geçmişi kolayca gözlerinin önüne getirebilirdi. Zaman değişmişti, o debdebeli müşterilerden eser yoktu şimdi. Ama salona o eski dönemlerden kalma zerafet ile birlikte zenginlik hakimdi. Jean-Pierre ve Giselle sıkışık masaların arasından geçerek en aşağı 50 bin franklık fiş alınarak girilen özel bakara odasına doğru yürüdüler. Bu ünlü aktör ve eşinden hiçbir ücret talep edilmedi. Onlar ilerlerken başlar çevrildi, hayret nidaları yükseldi ve çeşitli konukların Villiers'i tanımasıyla oluşan uğultunun arasından "Saint Louis" çığlıkları duyuldu. Aktör gülümseyip teşekkür ederek başını salladı ama yalnız kalmayı arzuladığını belirten uzak bir tavırla. O bunu yaparken iyi giyimli çiftler Jean-Pierre ve eşinin etrafını çevirdiler. Moro'nun hiçbir suikastçının bu kadar kapalı bir hedefe silahını ateşleyemeyeceği kuramı destekleniyordu. Masaların aralarından kalın kadife kordonlarla birbirine bağlı gümüş sütunlarla dolu geniş özel odaya girildiğinde şampanya ısmarlandı. Jean-Pierre ve Giselle otururlarken etraftaki insanlar da coşkun kahkaha sesleriyle içeri doldular. İkisinin de önüne iki uzun sıra halinde büyük pahalı fişlerden sürüldü. Bir kontrole imzalaması için etrafa göstermeden nazikçe bir makbuz uzattı aktöre. Oyun Giselle için Jean-Pierre'den çok daha iyi biçimde devam etti. Jean-Pierre her kötü kartta trajik bir sahneyi canlandırıyormuş gibi suratını şekilden şekilde sokuyordu. Kendilerine eşlik eden dostları bir ellerini gözden uzak, gölgede tutarak gizli gizli yavaşça sessizce masanın etrafında dolaşıyorlardı. Yine şu moru. Avuç içi metal tarayıcılar görev başındaydı ve silah arıyorlardı. Öyle görülüyordu ki silah yoktu ve aktör mizahi bir edayla bağırana kadar oyun devam etti. ''Benim işim bitti, başka masaya lütfen.'' Başka bir masaya geçtiler. Herkesin şampanyaları tazelendi. Villiers'in bir önceki masadan oyun arkadaşlarınınki de. Her şey aktörün hesabına geçti. Yeni bir el için tekrar bir masaya oturdular. Bu kez oyun aktörün lehine devam ediyordu. Serinletilmiş Crystal Brut'un de etkisiyle kahkahalar artarken kalabalıktan birkaç kişi izleyici koltuklarına oturdular. Aktör bir duble nöf çekti ve heyecanlı teatral tepkileriyle tutarlı bir biçimde gururla kükredi. Birdenbire az önce kalktıkları masadan uzun süren bir çığlık, isterik bir acı haykırışı yükseldi. Bütün başları o yöne çevrildi. O da bir anda hayret ve dehşetle doldu. Jean-Pierre'in masasındakilerin hepsi birden ayağa kalktılar. Tüm dikkatler sandalyesinden devrilirken kadife kordonu koparıp yere çakılan adama toplandı. Sonra bir ses daha geldi. Bir çığlıktan daha farklı, bir bağırmadan çok daha yüksek bir sesli bu. Bu bir kadının uyarı haykırışıydı. Modaya uygun giyinmiş bir kadın aktörün arkasında durmuş bir başka kadına hamle yaptı. Jean-Pierre'in sol kaburgalarına elindeki buz kıracağını saplamak üzere olan bir başka kadına. Buz kıracağı sadece bir santim kadar girebilmişti. Buz kıracağının ucu kana bulanmıştı. Tamamı Villiers'in kalbine kadar gidebilecekken Moro'nun ajanı suikastçinin bileğini kavramış ve ters yöne doğru bükmüştü. Ajan kadın öteki kadının gırtlağına bir darbe indirerek onu yere yıktı. ''İyi misiniz Monsieur?'' diye haykırdı ikinci şubenin kadın ajanı başını kaldırıp aktöre bakarak. Hareketsiz hale getirilmiş saldırganın üzerine uzanmıştı. ''Küçük bir delik matmazel, size nasıl teşekkür edebilirim?'' ''Jean-Pierre.'' ''Tamam hayatım, ben iyiyim.'' dedi aktör. Sol tarafını tutup otururken. ''Ama bu yürekli kadına çok şey borçluyuz, benim hayatımı kurtardı.'' ''Yaralı mısınız küçük hanım?'' diye bağırdı Giselle. Kocasının bacakları üzerinden eğilip Moro'nun ajanının kolunu kavradı. ''İyiyim Madame Villiers. Küçük hanım dediğinizde kendimi daha da iyi hissettim. Artık küçük hanım olarak adlandırılamayacak bir yaştayım da.'' Soluk soluğaydı, gülümsedi. ''Hepimiz öyleyiz. Kocamı bir doktora götürmeliyim.'' ''Arkadaşlarım ilgilenirler madam, hiç merak etmeyin siz.'' Claude Moro sanki gökten zembille inmiş gibi bakara odasında bitiverdi. Yüzünde hem bir ilgi hem de patlayan bir coşku, bir heyecan vardı. ''İşte başardık Monsieur ve Madame Villiers, siz başardınız. Blitzkrieg'imiz artık elimizde.''
''Kocam yaralandı, seni geri zekalı!'' diye bağırdı Giselle Villiers.
''Bunun için sizden çok özür dilerim madam, yarısı ciddi değil ama katkıları muhteşem oldu.''
''Onun güvende olacağını söz vermiştiniz.''
''Benim işimde garantiler her zaman kesin değildirler. Ancak eğer bağışlarsanız diyebilirim ki gerçek babasının arzusunu büyük ölçüde yerine getirdi ve Fransa Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar minnettar kalacağı bir oyun sergiledi.''
Bunlar saçmalık.
Hayır değil madam. İster kabul edin ister etmeyin. Kahrolası naziler çamurdan kendi yarattıkları pislikten geri çıkıyorlar. Kaldırdığımız her taş bizi altındaki yılanların kafasını ezmeye biraz daha yaklaştıracak. Ama sizin buradaki işiniz artık bitti. Korsika'daki tatilinizin tadını çıkarın. Bir doktora göründükten sonra uçağımız sizi Nice'de bekliyor olacak. Bütün masraflar Dışişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak.
Paranız olmadan da idare edebilirim bayım dedi Jean-Pierre. Ama Koryalan Sumu tekrar açmak isterim.
Hay Allah neden? Başarınızı kanıtladınız. Gerçekten bir işe ihtiyacınız da yok. Neden o yorucu tempoya geri döneceksiniz ki?
Çünkü Moro ben de sizin gibi yaptığım işte iyiyimdir. Bunu tartışacağız bayım. Bir gecelik başarı savaşın sona erdiği anlamına gelmez.
Kır saçlı 63 yaşındaki Colorado Senatörü Lawrence Root, Washington'daki bürosunda tedirgin bir halde telefonu kapattı. Tedirgin de endişeliydi, meraklıydı ve kızmıştı. Niye hakkında hiçbir şey bilmediği bir FBI soruşturmasının konusu olmuştu ki? Neyle ilgiliydi ve kim talep etmişti bunu? Neden talep etmişti? Vardığı kararlar iyi kararlardı aslında. Yasalardan en ufak bir taviz vermeden kendi seçimine göre alınmıştı. İkinci karısıyla evliliği sağlamdı. İlk karısı bir uçak kazasında üzücü bir şekilde can vermişti. Biri bankacı, diğeri bir fakülte dekanı olan iki oğlu kendi camialarında dimdik vatandaşlardı. O kadar ki dürüstlükleri bazen Ruth'a katlanılmaz hale gelirdi. Kendisi Kore'de askerlik yapmıştı, vukuatı yoktu. Aksine gümüş yıldız nişanı vardı ve içtiği içki de akşam yemeğinden önce aldığı 2 veya 3 martiniden ibaretti. Bunun neresinde soruşturulacak bir şey vardı ki? Kendisinin muhafazakar görüşleri çok iyi biliniyordu ve liberal basının da sık sık saldırısına maruz kalıyordu. Basın ağzından çıkan sözleri sürekli saptırıyor, onu aşırı sağın kudurmuş bir misyoneri gibi gösteriyordu. Aslında kesinlikle böyle biri değildi. Her iki taraftaki meslektaşları arasında genel olarak adil ve muhalefeti bile hiddetlenmeden dinleyen biri olarak bilinirdi. Sadece devlet halka çok iyi hizmet yaptığında, halkın her şeyi devletten beklemeye başlar hale geldiğine inanırdı o kadar. Dahası mal varlığı miras yoluyla gelmiyordu. Yoksul, sefalet içinde bir aileden geliyordu. Ruth merdivenin basamaklarını çıkarak bundan sıyrılmış başarıya ulaşmıştı. Basamaklarda sık sık ayağı kaymıştı. Küçük, gözden uzak bir üniversitede ve Wharton Mali Akademisi'nde öğretim üyeleri kendisine küçük şirketleri organize etmesini önermişlerdi. O da küçük, karlı bir firma seçmişti kendisine. Yönetim kademelerinde büyüme için yer de zaman da uygundu. Ancak bu daha küçük firmayı daha büyük bir şirket satın almış, sonra o şirkette bir holdinge katılmış, holdingin yönetim kurulu üyeleri Ruth'un dehasını ve cüretkarlığını keşfetmişlerdi. 35 yaşına geldiğinde bürosunun kapısındaki tabelada yönetim kurulu başkanı yazıyordu. 40'ındaysa tabelasında başkan ve YKB ibareleri birlikte yer almaya başlamıştı. 50'sinden önce şirketler topluluğu menkul ve gayrimenkulleri onu bir multimilyoner yapmıştı. Bu noktada artık durmadan artan kar marjını ne yapsam da korusam diye kısıtlı bir amaç içinde olmaktan bıkmış ve ülkenin gidişatından duyduğu memnuniyetsizliğin etkisiyle politikaya atılmıştı. Masasında oturur geçmişini düşünürken olayları objektif bir gözle değerlendirmeye çalıştı. Ahlaki değerlerinin sorgulanmasına yol açabilecek hareketlerinin olduğu alanları taradı. İlk günlerde çok çalıştığı ve nüfuzlu biri olmadığı zamanlarda epey macera geçmişti başından. Ama onlar hem kendi dengi kadınlardı hem de hepsinin ağzı sıkıydı. Onlar da en az kendisi kadar bunların duyulmasını istemezlerdi. İş dünyasında sıkı bir müzakereciydi. Her zaman araştırmanın, hatta hasımlarının istekleriyle uyuşmanın avantajlarından yararlanırdı. Ama dürüstlüğünden hiç kimsenin şüphesi olmamıştı. O zaman FBI ne halt etmeyi araştırma yapıyordu? Her şey birkaç dakika önce sekreteri dahili hattan arayınca başlamıştı. Evet, Telluride Colorado'dan Roger Brooks diye bir bey telefonda efendim dedi sekreteri.
Kim?
Bay Brooks diye biri, sizinle Selleridge'de aynı lisede okumuş.
Aman tanrım şu Brooks'i, yıllardır aklımda bile yoktu. Bir yerlerde bir kayak tesisinin sahibi olmuş diye duymuştum.
Telluride'da kayak yapılıyor senatörüm.
Ah işte orası, sağ ol. Her şeyi de çok bilirsin.
Bağlayayım mı?
Tabii. Ne haber Roger, nasılsın aslanım?
İyilikler, görüşmeyeli epey oldu değil mi?
En azından 30 sene.
O kadar da değil diye nazikçe karşı çıktı Brooks. Burada 8 sene önce senin kampanyanı yönetmiştim. Son seçimlerdeyse doğrusu kampanyaya hiç ihtiyacın yoktu.
Ah tanrım, affedersin. Tabii şimdi hatırlıyorum, bağışla.
Bağışlama gerektiren bir durum yok Larry, çok meşgul adamsın.
Peki senden ne haber?
O zamandan beri birkaç işe daha başladım. İşte gayet iyi yaşayıp gidiyoruz. Yazlıkçılar biz daha yeni yerler yapamadan çığ gibi geliyorlar. Tabii doğudan gelenler neden ormana oda servisi yapmadığımızı merak ediyorlar.
Bu çok iyi Rock. Gelecek sefere New York'tan seçkin meslektaşlarımla münazara sırasında bunu kullanacağım. Varlıklı herkes oda servisi yapılmasını istiyor.
Larry dedi Roger Brooks ciddi bir sesle. Seni arama nedenimin muhtemelen okula birlikte gitmemiz ve senin kampanyanı burada yürütmüş olmam.
Anlamadım.
Ben de. Ama seni aramayacağıma dair yemin etmiş olmama rağmen seni aramam gerektiğini biliyorum. Dürüstçe söyleyecek olursak hiç beğenmedim o piçi. Sanki 40 yıllık dostummuş da bana firavunların mezarlarının sırlarını anlatıyormuş gibi hafif hafif konuşuyor. Durmadan bunun senin kendi iyiliğin için olduğunu söylüyordu.
Kim?
FBI'dan bir herif. Kimliğini gördüm, gerçekti. O herifi yaka paça buradan atmama ramak kalmıştı ki dur dedim kendime. Bakalım derdi neymiş? Öğrenirsem belki sana da söyleyebilirdim.
Neymiş peki Roger?
Saçma sapan şeyler işte. Hani bir kısım basının sana nasıl taktıklarını biliyorsun. Arizona'da şu bizim Barry G'ye yaptıkları gibi. Korkudan ödümüzü patlattıran şu nükleer yaygarası.
Evet biliyorum ama bundan yüzünün akıyla çıkmayı başardı. Ben de başarırım. FBI'dan gelen adam ne istiyormuş?
Şunu öğrenmek istiyormuş. Efendim acaba senin...
Şimdi sıkı dur.
Şu faşistlerin davalarına bir sempatin var mıymış, yok muymuş? Acaba Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan fikirleri de tasvip ettiğini bir yerlerde bir vesileyle göstermiş misin? Ne desem Larry, o anda kanım nasıl beynime çıktı. Ama sakin sakin durup anlattığının seninle uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledim. Kore'de madalya aldığından söz ettim. Peki o zaman ne dedi biliyor musun?
Hayır bilmiyorum Roger. Ne dedi?
Yılışık yılışık sırıtarak karşıma geçti. Ama dedi Kore Savaşı komünistlere karşı yapılmıştı, öyle değil mi?
Allah kahretsin Larry. Adam ortada mesele yok ya, mesele çıkarıyor. Nazi Almanyası komünistleri lanetlemişti. Bunu mu sezdin?
Aynen öyle. Ve bu çocuk Kore'nin nerede olduğunu bilecek kadar bile büyük değildi. Ama çok yumuşaktı. Sanki iyiliksever bir melek gibiydi konuşmaları. Çok masum ve tatlı tatlı konuştu.
En iyi adamlarını kullanırlar dedi Ruth yumuşakça, gözlerini yere dikmişti. Konuşma nasıl sona erdi?
Son derece tatlılıkla. Elindeki gizli bilgilerin kesinlikle yanlış, çok yanlış olduğunu ve soruşturmanın hemen o anda oracıkta sona erdiğini söyledi.
Bu da daha yeni başlıyor demektir.
Lawrence Ruth bir kurşun kalem alıp sol eliyi de ikiye böldü.
Sağ ol Brooksy. Sana teşekkür edecek söz bulamıyorum.
Neler dönüyor Larry?
Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Öğrendiğim zaman sana haber veririm.
15. ayrımın sonu. Sayfa 187.